Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten son da ilk de, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ila 8:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. İran Radyo Podcast. Sizce velayetçi bir kişi nasıl yaşar? Velayetçi bir toplum nasıl bir toplumdur? Bir kişi toplumuna karşı hiçbir sorumluluk hissetmeden sadece velayetçi olduğunu iddia edebilir mi? İran Radyosu'ndan herkese merhaba. Kur'an'da İslam Düşüncesi'nin Ana Hatları podcast'imizin bir başka bölümünü dinliyorsunuz. Bu podcast, Ayetullah Hamenei'nin Hicri Şemsi 1353 yılında İmam Hasan Aleyhisselam camisindeki konuşmalarından iman, tevhid, nübüvvet ve velayet başlıkları altında oluşan kitaptan özetle derlenen bir podcast'tir. Gelecek bölümler hakkında bilgi almak ve önceki içeriklerimizi kaçırmamak için iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bu podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Bu bölümde İslam ümmetinin bağlantılarına değineceğiz. Ramazan ayının 26. günü geçmişti ve bu mübarek ay yavaşça son günlerine yaklaşmaktaydı. Seyyid Ali Hamenei, velayet hakkında konuşmalarına devam etmek üzere her gün olduğu gibi minbere doğru ilerledi. Önceki konuşmalarını şöyle bir özetledi. Daha önce velayetin İslami toplumun bir arada ve aynı yönde hareket etmesi anlamına geldiğini belirtmiştik. Peygamber Efendimizin söylediği gibi, müminler birbirlerine duydukları sevgi, merhamet ve şefkatte tıpkı bir bedenin parçaları gibidir. Müslümanlar karşılaştıkları zorluklar ve düşmanlıklara karşı bir arada ve tek bir el gibi durmalılar. Dün Maide suresinin 54. ayetini okuduk. Gerçek müminler, müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise güçlü ve sert olurlar. Fetih suresinin 29. ayeti de şöyle der.
Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedur Resulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
Onunla beraber olanlar kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında merhametlidirler. Yabancı bir cepheyle karşı karşıya kaldıklarında ise son derece kararlı ve aşılmaz görünüyorlar. Ancak iç cephede Seyyid Ali bir an durakladı ve şöyle dedi. Esasen İslam ümmeti içinde cephe tabiri doğru değildir. Çünkü onun içinde bir cephe yoktur. İçeride herkes birbirine etki eder ve birbirini hakka daha fazla bağlı kalmaya, kötülüğe ve fesada karşı daha fazla direnmeye teşvik eder. Dağcılarla ilgili verdiğim örneği hatırlayın. İçeride herkes birbirini koruyan, dağların virajlarından geçen bir grup dağcı gibi hareket eder. Kimsenin geride kalıp yolu kaybetmesine izin verilmez. İslami toplumda da müminler kimsenin maddi, düşünsel veya hak ve gerçeği bilme konusunda zayıf olmamasına dikkat ederler. Eğer biri zayıfsa ona yardımcı olup onu doğru yola iletmek için çaba gösterirler. Sonuç olarak bu %100 samimi üyeleri olan bir aile gibidir. İşte bu velayetin başka bir yönüdür. Önceki günlerde değindiğimiz ve en önemlisi velayetin hem birinci hem de ikinci anlamları açısından onun devamını sağlayan bir başka yönü de İslami toplumun özel şartlara sahip bir yönetim merkezine ihtiyaç duymasıdır. Çünkü İslami toplum tek bir beden gibi hareket etmelidir. Eğer bu İslam dünyasının herhangi bir köşesinde bir güç yönetimi ele alırsa, bu bedenin parçaları birbirinden ayrılır. İnsan bedenini düşünün. Eğer iki merkez insanın sinir sistemini kontrol etse, biri sağ tarafı kontrol etmek için, diğeri ise sol tarafı kontrol etmek için. İnsan yerden bir yük kaldırmak isterse, eğer tek bir merkez durumu kontrol ediyorsa, her iki el de yükü birlikte almak için sağdan ve soldan birbirine yardım eder. Ama eğer komuta merkezi ikiye bölünürse, bu uyum artık sağlanmaz. Hem zaman açısından hem de iradelerin uyumsuzluğu nedeniyle biri isterken diğeri istemeyebilir. İslami toplum da aynıdır. Eğer bu iki yönlü velayeti içinde barındırmak istiyorsa, toplumun her bir öğesinin yaşam faaliyetlerini bir merkezden alacağı güçlü bir komuta merkezine ihtiyaç duyar. Bu merkez İslami toplumda her kişiyi onun konumuna uygun bir şekilde işe yönlendirir ve çelişkileri engeller. Bu bilgili ve bilinçli komuta Allah tarafından olmalıdır. Kur'an'ın tecellisi olmalıdır. Ona ne ad veriyoruz? Ona veli diyoruz. Burada gündeme gelen mesele ben ve sizin velayet sahibi olup olmamamızdır. Bir sonraki mesele ise şu, toplumumuzda velayet var mı, yok mu? Genel olarak bir toplumun velayet sahibi olup olmaması fark eder mi? Evet, tabii ki fark eder. İlk mesele şu ki, bir bedenin bir parçası sağlıklı olabilir ama bu sağlıklı olmak, tüm bedenin sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Bir başka mesele de sağlıklı bir parça sağlıksız bir bedende yer aldığında O parça sağlıklı olmasına rağmen tüm sağlıklı bir parçanın faydalarını taşıyamaz. Seyyid Ali başını çevirdi ve camideki tüm katılımcılara bakarak şöyle devam etti. İzin verin biraz daha açıklama yapayım ki biz gerçekten velayet sahibi miyiz, değil miyiz? Anlayalım. Size soruyorum. Velayet sahibi bir insan nasıl bir insandır? Ben nasıl olmalıyım ki siz filan kişi velayet sahibidir diyesiniz? Bazı insanlar bir kişinin velayet sahibi olmasının Ehl-i Beyt sevgisini kalbinde taşıması ve onların yas törenlerinde ağlaması, imamların adı anıldığında mutlaka aleyhisselam demesi olduğunu düşünüyor. Tabii ki Ehl-i Beyt sevgisi taşımanın farz olduğunu ve bu büyüklerin adlarını saygıyla anmanın gerekli olduğunu biliyoruz. Onlar için meclisler düzenlenmeli, ister kutlama ister yas için olsun ama bunlar hepsi velayet değil. Velayet bundan çok daha üstündür. İmam Hüseyin aleyhisselamın meclisinde oturup ağlayan biri iyi bir şey yapar ama eğer bu davranışını kendi velayet sahipliğini kanıtlamak için yeterli görüyorsa büyük bir yanılgı içindedir. Dikkat edin, İmam Hüseyin aleyhisselamın ve diğer imamlara ağlamaya karşı değiliz. Tam tersi, tamamen destekliyoruz. Ama kimse sadece İmam Hüseyin aleyhisselamın ve diğer imamların zorlukları için ağlamakla cennete gideceğini düşünmesin. Kimse İmam Ali aleyhisselamın ve onun soyunun büyüklüğünü inkar etmiyor. Dünyanın neresinde olursa olsun İmam Ali aleyhisselamın faziletlerinden bahsedin, göreceksiniz ki herkes bu şahsiyetin onuru için saygı gösterecektir. O zaman kendimizi çok fazla övüp velayet sadece bu demek diye düşünmeyin. Bu büyük bir hata olur. Bir insandaki velayet düşünsel ve pratik olarak her övgüyle veliye daha yakın olmak demektir. İlk önce Allah'ın velisini tanımamız gerekir. Sonra da kendimizi eylem, yol ve yöntem olarak ona bağlamalıyız. Eğer bizim çabalarımız onun çabalarıyla, bizim mücadelemiz onun mücadelesiyle, dostlarımız onun dostlarıyla ve düşmanlarımız onun düşmanlarıyla örtüşüyorsa biz velayet sahibiyiz. Seyyid Ali hafifçe bir gülümsedi ve şöyle dedi. Şimdi hanginiz elini kaldırıp ben velayet sahibiyim demeye hazırdır? Hangimiz tam velayet sahibi değiliz demeye hazırdır? Çoğumuz velayeti sadece kalbimizde Ali İbni Ebi Talib aleyhisselama sevgi beslemek ve onun şehadetini bir damla gözyaşı dökmek olarak özetlemiş durumdayız. Halbuki İmam Cafer Sadık aleyhisselam der ki, ameli olan kişi dostumuzdur, ameli olmayan kişi ise düşmanımızdır. Bir başka sorum şu ki, bir toplumu velayet sahibi olarak kabul etmemiz için nasıl olmalı ve hangi durumda velayetten mahrum olur? Bana söyleyin, bir toplumun velayet sahipliği neye bağlıdır? Bir toplumun velayet sahipliği, toplumdaki tüm bireylerin, o toplumun tüm güç ve faaliyetlerine ilham kaynağı olan veliyi tanımalarıdır. Emirül Müminin 25 yıl boyunca toplumun yönetiminde değildi. Bu süre boyunca İslami toplum velayet sahibi değildi. Ama Salman, Ebu Zer, Miktat gibi insanlar her biri kişisel olarak velayet sahibiydi. 25 yılın ardından Hazreti Ali'nin hilafetiyle toplum velayet sahibi oldu. Ama bütün toplum velayet sahibi oldu mu? Kesinlikle hayır. Toplum ancak Emirül Müminini merkeze alıp ona uyduğu ölçüde velayet sahibi oldu. Emirül Müminin o toplumda ne kadar düzen ve yasaların kaynağı olduysa o kadar velayet sahibi oldular. Şimdi böyle büyük bir nimete sahipseniz Allah'a şükredin. Çünkü velayetten daha büyük bir nimet yoktur ve eğer sahip değilseniz bunu arayın ve hem kişisel hem toplumsal yaşamınızda elde edin. Gelin kendi aramızda Allah'ın velisi olan Ali ile bağlantı kurmaya çalışalım. Bu nimeti elde etmek çaba ve mücadele gerektirir. Bildiğiniz gibi imamlar Hazreti Ali aleyhisselamın şehadetinden sonra tüm çabalarını velayeti yeniden canlandırmak, İslami toplumu yeniden diriltmek, insanları dünyadaki bahçeye dikilen bir fidan gibi hayat veren suyla besleyerek yaşatmak ve büyütmek için sarf ettiler. Bir toplum velayet sahibi olması, ölü birinin tekrar hayata dönmesi gibidir. Bir insan öldüğünde beyni vardır ama çalışmaz. Gözleri ve kulakları vardır ama ne görür ne de duyar. Midesi vardır ama vücuda gıda almaz. Damarları vardır ama kan dolaşmaz. Fakat eğer ona yeniden bir ruh üflenirse tüm organları çalışmaya başlar. Bu örneği toplumdaki velayetin önemini anlamak için düşünün. Ruh yerine velayet koyun. Velayeti olmayan bir toplum, beynin var ama sadece bozulmayı, zulmü ve zorbalığı pekiştirmeyi düşünmesi gibi olur. Gözleri vardır ama görmesi gerekeni göremez. Kulakları vardır ama doğruyu duymaz. Böyle bir toplumda insan hakka göre hareket edemez çünkü toplumun beyni organlarına doğru ve hak temelli bir yönlendirme yapmaz. Velayet sahibi bir toplum tüm insanlık yeteneklerini geliştirir. İnsanlık için Allah'ın verdiği her şeyin değerini anlar ve insanın nefsini büyütür. İnsanları olgunlaştırır ve insanlığı güçlendirir. Bu toplumda veli, yönetici, bütün işlerin kendisine yöneldiği kişi demektir. Zenginlik açısından adil bir servet paylaşımı yapar. İyilikleri yaymak ve kötülükleri yok etmek için çabalar. Maide suresi 78 ila 81. ayetlerde velayetin daha geniş ufuklarını açan bir bakış açısı sunmuştur. Bu ayetlerde Allah şöyle buyuruyor.
لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.
İsrail oğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendi. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey, Allah'ın onlara gazap etmesi ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcıdırlar. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirileni, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Son olarak üzerinde durulması gereken önemli bir konu, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak meselesidir. Biz zannederiz ki iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak, birinin sana kötü bir şey yapmamanı, iyi bir şey yapmanı söylemesi anlamına gelir. Oysa emretmek ve söylemek, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmanın bir tezahürüdür. Şuna dikkat edin, Ali aleyhisselama sordular, niçin Muaviye ile savaşıyorsun? O da şöyle cevap verdi, çünkü iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak farzdır. İmam Hüseyin aleyhisselam da Medine'den çıkarken kendisinden ne yapacağını sordular, o da şöyle dedi, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak istiyorum. Allah da Hac suresinin 41. ayetinde şöyle buyuruyor.
اَلَّذ۪ينَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
O Allah'ın yardım ettiği kimseler, kendilerine yeryüzünde iktidar verildiğinde namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. İşlerin akıbeti onlar hakkında nihai karar Allah'a aittir. Bu nedenle eğer bir toplumda velayet varsa, bir toplumun Allah'a yönelmesinden ibaret olan namazın ikame edilmesi, servetin adilce paylaştırılması olan zekatın verilmesi ve iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak dahil her şey, ama her şey yeni can ve hayat bulur. Değerli dinleyiciler, Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları adlı podcast'imizi dinlediniz. Bir sonraki bölümümüzde Ayetullah Hamene'nin Hicri Şemsi 1353 yılı Ramazan ayı hutbelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eğer bu bölümü ilgiyle dinlediyseniz lütfen arkadaşlarınızı da tavsiye edin ve bizleri bir sonraki bölümlerde de yalnız bırakmayın. Dinlemiş olduğunuz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar Allah yar ve yardımcınız olsun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fırsatların ayı Ramazan.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin her günkü bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 bölümden oluşur. Birlikte dinleyelim.
Kadir gecelerinin üçüncüsünü bu gece idrak ediyoruz. Mübarek Ramazan ayı ve Kadir geceleri İslam dininin en değerli zamanlarından sayılır. Hidayet ayetlerini içeren ve hakkı batıldan ayırt eden Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesinde nazil olmuştur. Kadir, sözcük itibariyle takdir ve ölçme anlamına gelir ve böyle bir gecede insan ibadetlerinin yanında biraz da düşünmesi ve kendi değerini bulması gerekir.
Hazreti Ali aleyhisselam insanın değeri ve kıymeti hakkında şöyle buyuruyor. Gerçekten sizin canınıza cennetten azı paha biçilmez. O zaman bunu daha düşük bedele satmamaya özen göstermelisiniz. Dolayısıyla eğer insan kendi kıymetini ve değerini bilirse, kendisini Allahu Teala'dan başkasına satmaz. Nitekim Tevbe suresinin 111. ayetinde şöyle buyurmakta: Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Dolayısıyla mümin insan kendini ucuza satmak ve ancak Allahu Teala onu en yüksek fiyata satın alacağını bilir. Bu yüzden Kadir gecesinde düşünmek, aslında bu manayı anlamak ve oluşan fırsattan kendimizi en iyi şekilde yetiştirmek içindir.
Gerçekte insan kendisini tanıyınca Allah Teala'yı da tanımış olur ve bunun sonucu Allah'a ihlasla kulluk etmektir. Yüce Allah bu kulluğun pratik reçetesini Kur'an-ı Kerim adında bir kitapta inayet buyurmuş ve ilimde en üstün olan Allah Resulü ve Ehl-i Beyti de bu kitabı beyan etmek ve tefsir ederek başkalarına anlatmakla görevlendirmiştir. Dolayısıyla Kadir Gecesi ancak insan Kur'an-ı Kerim ve ıtreti sollamamakla yükümlü hale geldiği zaman doğru düzgün ihya edilmiş olur. Böylece Kur'an-ı Kerim'e nazil olduğu Kadir gecesinde yere inen melekler mümin kullara selam verir ve o sırada bu yükümlülüğü üstlenen kişi de meleklerin selam ve hayır dualarından nasibini alır.
İlahena ma a'delek ملك كل من ملك إلهنا ما أعد لك ملك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك.
Değerli dostlar, geçen bölümde kefaret ahkamını bitirdikten sonra şimdi orucun kaza edilmesiyle ilgili ahkamı ele almak istiyoruz. Bu ahkam İslami fıkıhta önemli yeri bulunuyor. Eğer biri bir veya birkaç gün komada veya baygın halde olursa ve vacip orucunu tutamazsa, bu oruçları kaza etmesi gerekmez. Eğer biri oruç için niyet eder fakat daha sonra sarhoş olur ve oruç tuttuğu günün bir bölümünü veya tamamını sarhoş vaziyette geçirirse, vacip ihtiyat gereği o günü kaza etmesi gerekir. Bu hüküm özellikle aklı etkileyen sarhoşluk durumları için geçerlidir. Bu mesele ile önceki mesele arasında içilen içecek haram olması veya hastalık yüzünden veya bilgisizlik yüzünden alınan içeceğin helal olması bakımından bir farkı yoktur.
Orucun kaza edilmesinin vacip olduğu durumlardan biri, kadının adet veya doğum yapma yüzünden tutmadığı oruçların Ramazan ayından sonra kaza edilmesidir. Ve eğer gecikmede söz konusu olursa ve bir sonraki yılın Ramazan ayına kadar yerine getirilmezse, gecikme yüzünden kefaret de ödenmesi gerekir. Eğer biri herhangi bir mazeretle Ramazan ayında birkaç gün oruç tutmamışsa ve o günlerin sayısını bilmiyorsa, daha az sayıda günlere kaza yapabilir. Ancak eğer özürlü olduğu ve oruç tutmadığı günlerin ne zaman başladığını biliyorsa ama ne zaman sona erdiğini bilmiyorsa, vacib ihtiyat gereği daha fazla günleri kaza etmelidir. Eğer biri Ramazan ayında birkaç gün oruç tutmadıysa ve kaza yapması gerekiyorsa, hangi günün kazasını ilk önce yapmasının bir sakıncası yoktur. Ancak eğer zaman darlığı söz konusu ise, örneğin 5 gün kaza etmesi gerekiyorsa ve bir sonraki Ramazan ayına 5 günden daha az zaman kaldı ise, vacip ihtiyat gereği son Ramazan'ı kaza etmesi gerekir.
Elhamdülek ve şükrü lek en'amte bil hayril amin.
Affuk ilahi lines'eluk ruhmak ya rabbur rahim. الحمد لك والشكر لك أنعمت بالخير العميم عفوك إلهي لنسألك رحمك يا رب الرحيم
أنت الرجاء أنت المنى فاغفر لنا وارفق بنا
وقبل دعانا واحمينا وامنن علينا يا كريم.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem mübarek Ramazan ayının 23. gecesi ev halkını uyandırır ve o gece uyuyakalanların yüzüne su serperek Kadir gecesini idrak etme sevabından yararlanmasını isterdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyururdu: Kim imanı ve ilahi sevap kazanmak için Kadir gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır.
Biz de buna göre bu gece Allah'ın en seçkin kulu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme uyarak sabaha kadar dua ve ibadet ediyoruz. Bu gece geçen Kadir gecelerinde yaptığımız gibi boy abdestimizi tazeliyor ve hep birlikte Cevşen-i Kebir ve Ebu Hamza Sumali'nin dualarını fısıldıyor ve Kur'an-ı Kerim'i aracı ederek Yüce Allah'tan Kur'an-ı Kerim'de yad ettiği tüm sevenlerinin hakkına günahlarımızı bağışlamasını ve bundan böyle de dini, bireysel ve sosyal görevlerimizi getirmekte muvaffak etmesini niyaz ediyoruz.
Rivayetlere göre mübarek Ramazan ayının 23. gecesinde ister secde, ister rükû, İster başka vaziyette her anda mümkün mertebe şu duayı okumak ve sürekli tekrarlamak ve ardından Hak Teala'ya hamd etmek ve peygamberine selam ve salavat getirmek tavsiye edilmiştir. Ey Yüce Rabbim! Selam ve selavatın onun ve atalarının üzerine olan Hüccet İbni Hasan'ı koru. Şu anlarda ve tüm anlarda ona, yeryüzünü senin sayende huzura kavuşturacağı güne kadar veli ve koruyucu ve yar ve yol gösterici ol ve ona uzun ömür nimetini ver.
Mübarek Ramazan ayının 23. gecesinde tavsiye edilen bir başka duayı da hep birlikte okuyoruz.
Ey Kadir gecesinin Rabbi! Ey Kadir gecesinin makamını bin aydan üstün kılan ve ey gece gündüz, dağ deniz, karanlık nur, yer ve göklerin Rabbi! Ey yaratan, ey suret yapan, ey sevgi ve şefkatli olan, ey nimetleri veren, ey yüce Rabbim, ey şefkatli Rabbim, ey yüce Rabbim, ey senden başka her şeyi yaratan, ey mahlukların hiçbir örneği bakmadan yaratan, ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim, güzel isimler sana özeldir. Yüce makam ve azamet ve her türlü nimet ve insan sana özeldir. Senden Muhammed'e ve hanedanına selam göndermeni ve benim adımı bu gecede saadet ehli olanların safında kaydetmeni ve ruhumu şehitlerle mahşur etmeni ve taatimi âlâ dereceye ulaştırmayı ve çirkin amellerimi bağışlamanı ve kalbimden asla ayırmayan yakin makamını ve her türlü kuşkuyu benden uzaklaştıran imanı bana nasip etmeni ve nasip ettiğin her şeyle hoşnut ve razı etmeni ve bize dünyada ve ahirette İyi ne varsa inayet buyurmanı ve cehennem ateşinden korumanı ve bu ayda bana sana şükür ve zikretme ve sana kavuşma şevkini ve katına tevbe etmeyi nasip etmeni ve Muhammed'e ve hanedanına nasip ettiğin her türlü tevfiki nasip etmeni niyaz ediyorum.
Muhterem dinleyiciler, şimdi de Ramazan ayının 22. gününün duasını hep birlikte dinleyelim.
Allahümme iftah li fihi ebvâbe fadlik ve enzil aleyye fihi berekâtik ووفقني فيه لموجبات مرضاتك وأسكنني فيه بحبوحات جناتك يا
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın 22. bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parsuday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'daki yenilikler.
Muhterem dinleyiciler, İran'daki yenilikler isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda İran'daki ve İran'la ilgili son bilimsel, kültürel, sanatsal ve ekonomik yenilikleri ve gelişmeleri ele alıyoruz.
Bu haftaki programımızı teknoloji alanındaki yeni gelişmeler ile açmak istiyoruz. Bilgi detaylı bir şirketin araştırmacıları, farmasötik ve tıbbi ürünlerde kullanılan insan, bitki ve hayvan kaynaklı polimerleri üretmeyi başardı. İran'daki Royan Araştırma Enstitüsü Bilim Kurulu üyesi Dr. Hamed Daimi'ye göre, Royan Araştırma Enstitüsü'nde son 7 yıldır doğal polimerlerin yapısını biyomedikal uygulamalar için değiştirmek alanında büyük bir projeyle araştırmaya başladıklarını belirtti ve bunun polisakkaritlerin ve insan, hayvan ve bitki kaynaklı protein ve protein olmayan malzemelerin doğal polimerlerinin modifikasyonu ile ilgili ana plan olduğunu vurguladı.
Bu araştırmacıya göre arginat bu doğal polimerlerden biridir ve diş kalıp malzemeleri, yara pansumanları, sargıları ve hijyen ve sağlık ürünlerinin üretiminde kullanılmaktadır. Arginat su veya sulu ortamlarda çözüldüğünde koyulaştırıcı özellik oluşturan bir maddedir. Bu nedenle gıda endüstrisinde konsantre olarak da kullanılmaktadır. Kitosan ise yengeç gibi kabuklulardan ekstrakte edilen ve işlenen ve yeni pansuman yapımında kullanılan doğal bir polimerdir. Doktor Daimi son zamanlarda birkaç farklı çalışma yoluyla alşinatın basit kimyasal reaksiyonlarla değiştirildiğinde benzersiz bireysel özellikler gösterebileceğini gördük. Örneğin alşinat sülfat üzerinde çok araştırma yaptığımız ve dünyanın önde gelen gruplarından biri olarak ilginç sonuçlar elde ettiğimiz malzemelerden biridir dedi.
Bu araştırmacıya göre alşinat sülfat, heparin gibi davranabilen ve kanın pıhtılaşmasını önleyebilen bir maddedir. Doktor Daimi şöyle devam ediyor. Prestijli Karbohidrat Polimers dergisinde yayınlanan son araştırmalarımızdan birinde bu malzemeyi pıhtılaşma önleyici özelliklere sahip yapay bir damar yapmak için kullandık. Bu maddenin anti-inflamatuar etkileri de vardır. Ve aynı özelliği kullanarak başka bir araştırmamızda bu maddenin diyabetik farelerde uzun süreli kan şekeri kontrolü için uygun bir polimer, substrat olarak kullanılabileceğini gösterdik. Başka bir araştırmada bir tavşan örneğinde ve kovayımızda alginat sülfatın derin kıkırdak yaralanmaların tedavisi için jel yapımında kullanılabileceğini gösterdik. Bu planın takdir edildiğini belirtmek gerekiyor. Royan Araştırma Enstitüsü'nün bilim kurulu üyesi, bu biyopolimerlerin şu anda petrol ürünlerinden elde edilen yapay kapların üretiminde kullanılması gerektiğini belirtiyor. Bu grubun son araştırmalarının sonuçları, bir farenin vücuduna suni damar yerleştirildiğinde 5 ay sonra herhangi bir soruna yol açmadığını ve hayvanın hayatta olduğunu da gösteriyor.
Bu Royan Enstitüsü araştırmacısına göre kitosanı ham madde olarak kullanmak ve yapısında bazı kimyasal modifikasyonlar yapmak yeni polimer malzemeleri tanıtma alanındaki son araştırmaların bir başka parçası olmuştur. Kitosan yara pansumanı ve sargı yapmak için kullanılan değerli bir malzemedir. Ancak asıl sorunu hücrelere ve yara bölgelerinin yüksek düzeyde yapışmasıdır. İyi bir pansuman yaranın daha fazla zarar görmemesi için yaradan kolayca çıkarılmalıdır. Ancak kitosan bu özelliğe sahip değildir. Bu araştırmacıya göre dünya bakteri ve mikroorganizma bileşiklerinden polimer elde etmeye doğru ilerliyor. Çünkü bunlar daha yenilenebilir olmalarına yanı sıra kolayca bozunuyorlar ve çözünüyorlar.
Başka bir başarıda İranlı araştırmacılar şengar bitkisinin mide kanserini tedavi etmedeki etkisini bulmayı başardılar. Bu araştırmanın sonuçları Alcana bacteriosa ekstraktının mide kanserinin olası tedavisi için etkili bir aday olarak kullanılabileceğini göstermiştir. İran Ulusal Genetik ve Biyolojik Kaynaklar Merkezi öğretim üyesi Dr. Abdurreza Danışver Amuli'ye göre mide kanseri diğer kanser türleri arasında en ölümcül üçüncü kanser olarak sınıflandırılıyor. Her iki gen ise epidermal büyüme faktörü reseptör ailesine aittir. Mutasyonlar ve yüksek ekspresyon dahil her iki değişiklikleri tüm tümör tiplerinde bulunur. Her iki geninin ekspresyonunu azaltmak tümör büyümesini önleyebilir gibi görünmektedir. Isı şoku proteini HSP90 ayrıca maligniyete neden olan yüksek oranda eksprese edilen proteinlerin stabilitesinde ve işlevinde önemli bir rol oynar. Bu araştırmacıya göre şengar bitkisinin arkollu ekstraktının AGS hücreleri üzerindeki etkisinin hücre canlılığı, gen ekspresyon düzeyi ve hücre apoptozu MTT Real-Time PCR ve Flow Cytometry yöntemleriyle incelenerek Alcana bacteriosa olası mide kanserine etkili bir tedavi adayıdır. Bu araştırmanın sonuçları Advances in Traditional Medicine dergisinde yayınlandı.
Kan bağışı özellikle anemi gibi rahatsızlıkları olan insanlar olmak üzere insan hayatını kurtarmaya yardımcı olur. Ancak buna olan talep rezervlerden çok daha fazladır ve kan grubu eşleştirme genellikle hastaların bağışlanan kana erişememesine neden olan başka bir zorluktur. Bu arada kan eksikliği için ilginç bir alternatif laboratuvarda kan hücrelerinin seri üretimidir. Bu hücre gerekli kan grubuna sahip olacak şekilde ayarlanabilir. Araştırmacılar bu amaca ulaşmak için araştırma yapmak yönünde onlarca yıl harcamış durumdalar. Şimdi ise ilk kez laboratuvarda üretilen kan insan hastalara enjekte edildi ve böylece bir süreç kan nakli sürecini dönüştürebilir ve bu bağlamda güvenliğini belirlemek için klinik çalışmalar da devam ettirilebilir.
Bu teknik donörden kan alınması ile başlar. Ancak bu süreçte araştırmacılar alyuvar kan hücreleri yerine kan kök hücrelerini izole etmeye çalışırlar. Bu hücreler izole edilir ve 18 ila 21 gün boyunca bir besin solüsyonuna konulur. Çoğalmak ve daha gelişmiş kan hücreleri haline gelmek bu sürecin sonucudur. Bir sonraki adımda bu hücreler saflaştırılır ve transplantasyona hazır olacak şekilde saklanılır. Nakledilen kan hücrelerinin güvenliğini ve insan vücudundaki raf ömürlerini belirlemek için RESTORE adlı yeni bir klinik çalışma tasarlanmıştır. Alyuvarlar normalde 120 gün yaşar ancak bağışlanan kan hücreleri farklı yaşlarda rastgele örnekler içerir. Ancak laboratuvarda üretilen kan tamamen tazedir ve 120 güne kadar dayanabilir. Bu testte en az 10 katılımcıya az miktarda kan 5 ile 10 miligram kırmızı kan hücresi verilir. Her katılımcı 4 ay ara ile biri laboratuvar kanından, diğeri normal kandan kırmızı kan hücreleri içeren 2 kan transfüzyonu yapıldı. Bir sonraki adımda alıcılar herhangi bir yan etki açısından izlenir. Bu klinik deney sırasında 2 katılımcıya laboratuvar alyuvar kan hücreleri verildi. Araştırmacılara göre bunlarda istenmeyen hiçbir yan etki gözlenmedi.
Laboratuvarda üretilen alyuvar kan hücreleri daha fazla araştırma ile geleneksel bağışlanmış kana göre avantajlara sahip olabilir. Bu da sık kan transfüzyonu ve nakli gerektiren koşullara sahip kişiler için kan hücrelerinin daha uzun ömrü, daha uzun kan transfüzyon aralıkları anlamına gelir. Ayrıca verici ve alıcının kan grubunun eşleşmesi ihtiyacı da ortadan kalkar ve belirli bir kan grubunun olmaması da büyük olasılıkla ortadan kalkar.
Muhterem dinleyiciler, İran'daki Yenilikler isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ahzab suresinin 26. ve 27. ayetlerinin sebebi nüzulunu ele alacağız.
Medine'de Beni el-Nazir, Beni Kanika ve Beni Kurayza adlı üç Yahudi kabilesi yaşıyordu. Kendileri için güçlü kaleler inşa eden ve ekonomik durumları iyi olan ticaretle uğraşan Yahudi kabilelerinden söz edilmektedir. Onlar, Arap Yarımadası dışından İslam peygamberiyle görüşmek niyetiyle Medine'ye hicret etmişlerdi. Hicaz'da bir peygamber çıkacağını din kitaplarında okumuş ve alimlerinden işittikleri için bölgeye akın etmişlerdi. Bu sebeple o peygamberi görmek için Medine'ye gelmişlerdi. Kitaplarının tanıklığına göre İslam peygamberinin ayetlerinden o kadar net haberdardırlar ki onu kendi soylarından olacağını zannediyorlardı. Bu yüzden kendileri de Hazreti Hatem'in zuhurunu Medinelilere müjdeliyorlardı. Onlara yeni bir dinin ortaya çıktığını haber veriyor ve bu müjdeyi halk arasında dağıtıyordu. Fakat gayrimeşru çıkarların yollarını tıkayan, sapkınlıklarına ve istibdatlarına son veren İslamiyet'in gelişiyle birlikte İslam'ın davetini çoğu zaman kabul etmemekle kalmadılar, İslam'a açıktan gizliye isyan ettiler, İslam'a karşı koymaya çalıştılar.
Tarih boyunca Yahudi halkının çoğunluğunun ayırt edici özelliklerinden biri antlaşmayı bozması ve ahde vefasızlıklarıdır. Örneğin Allah onlardan Tevrat'ın emirlerini yerine getireceklerine dair Tur Dağı'nda söz istedi. Onlar da söz verdiler. Ama bir süre sonra bu sözlerinden caydılar ve ilahi emirlere karşı geldiler. Ayrıca onlardan vaat edilen peygambere iman etmeleri için söz vermeleri istenmişti. Onlar da söz vermişlerdi. Bu sözlerini de yerine getirmemişlerdi. Ayrıca Resulullah Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde Beni Kurayza, Beni Nezir ve Beni Kaynaka Üçü de İslam peygamberiyle düşmanlıklarıyla işbirliği yapmamak üzere anlaşma yapmışlardı. Ve menfaatleri için casusluk yapmamalı ve Müslümanlarla barış içinde yaşamalı diye söz vermişlerdi. Ancak fırsat buldukça bu anlaşmayı da ihlal etmekten vazgeçmediler. Hicretin ikinci yılında Beni Kaynaka kabilesi ve hicretin dördüncü yılında Beni Nezir kabilesi her biri birer bahane ile anlaşmalarını bozarak Peygamber Efendimiz'e karşı savaşmaya başladılar. Ancak yenildiler ve Medine'den ayrılmak zorunda kaldılar. Beni Kaynaka Azraat şehrine gitti ve Beni Nazir'in bir kısmı Hayber'e, kısmen de Şam'a sürüldüler.
Ahzab Savaşı'ndan önce Medine'deki Beni Nazir Yahudilerinin liderlerinden Huyey bin Ahtab Naziri, Beni Kurayza'nın lideri Ka'b bin Asad Kurayzi'ye Ahzab Savaşı'nda onu yanına almasını istedi. Halbuki Ka'b Resulullah'ın yanındayken barış antlaşması imzalamıştı. Ka'b Hay bin Ahtab'ın sesini duyunca kale kapısını onun üzerine kapattı. Hay sinirlendi ve şöyle bağırdı. ''Ey Ka'b, benim için kapıyı aç.'' Ka'b kabul etmedi ve vay haline ey hay, senin kötü bir adam olduğunu bile bile hem de Muhammed'le bir anlaşmam olduğu halde açmam. Senin iyiliğin için anlaşmamı asla bozmaya niyetim olmadığını bilmeme rağmen neden açayım ki? Hay muvaffak oluncaya kadar ısrar etti. Sonra Ka'b dedi ki, sana dünya şerefini getirdim, senin için hazırlanmış sonsuz bir şeref denizi getirdim. Sana Kureyş'i bütün önderleriyle ve tüm liderleriyle Gatfanlıları getirdim. Muhammed'i yok edene kadar durmayacaklarına dair benimle bir anlaşma yaptılar. İşte bu sayede Hay, Ka'b'ı kandırmayı başardı.
Ka'b'ın ahdi bozduğu haberi Resulullah Efendimiz'e ulaşınca Sa'd bin Muaz'ı Sa'd bin İbade ile birlikte araştırmak üzere görevlendirdi. Medine içinde böyle bir tehlike görmezden gelmenin akıllıca bir eylem olmadığını çok iyi biliyordu. Bu sefer hainleri kolay kolay bırakmaması kanaatine varmıştı. Ancak bu durumda dört bir yanından kuşatılmış halde olduğu için tedbir ve tolerans ile dayanmalı ve koşullar hazır olana kadar beklemeliydi. Ahzab savaşı Allah'ın yardımıyla ve İslam ordusunun yiğitlerinin azmi ile Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. Büyük kafirler ordusu ağır bir yenilgiyi kabul ederek Medine çevresinden çekilip Mekke'ye döndü. Münafıklar da başarısızlığa uğradı ve antlaşmayı bozarak müşriklere katılarak arada kaldılar. Medine'de kalan son Yahudi kabilesi olan Beni Kurayza, Yahudileri Ahzab Savaşı'ndan sonra büyük bir başarısızlıkla kendi bölgelerine geri döndüler. Savaşın sonunda kıyafetlerini çıkardılar ve gönül rahatlığıyla günlük işlerine devam ettiler. Peygamber Efendimiz temizlenmekle ve yıkanmakla meşgulken Cebrail aleyhisselam onun üzerine indi ve şöyle buyurdu. Ey Peygamber! Sen silahını yere koydun, melekler ise savaşmaya ve sana yardım etmeye hazırlar. Şimdi Beni Kurayza kabilesine git ve işlerini bitir.
Bunun ardından Beni Kurayza Kalesi'nin Müslümanlar tarafından kuşatılması 25 gün sürdü. Bu sırada Yahudiler Müslümanlara ateş ediyor ve onlara hakaret ediyorlardı. Ama Müslümanlar direndiler ve Allah-u Teala Beni Kurayza Yahudilerinin kalplerine de korku saldı. Bu sırada büyükleri Ka'b bin Esad kale içindeki Yahudilere şöyle dedi. Ey Yahudi topluluğu, bu başımıza geldiğini gördüğüm bir musibettir. Ben size üç şeyden birini tavsiye ederim. Uygun gördüğünüzü yapın. İnsanlar şöyle sordu. Söyle bakalım neymiş? Bin Esed ise, birincisi şu. Bu adama biat edelim ve dinini kabul edelim. Onun gönderilmiş bir peygamber olduğu hepinize açıktır ve kutsal kitabınızda adını gördüğünüz kişinin ta kendisidir. Bunu yaparsak canımız, malımız ve kadınlarımız korunmuş olur. Ve Allah'ın dinini kabul etmiş oluruz. Yahudiler bunu duyunca dediler ki biz Tevrat dininden hiçbir zaman ayrılmadık ve onu başka bir din ile değiştirmeyiz. Bin Esad şöyle devam etti. İkincisi, eğer bu teklifi kabul etmek istemiyorsanız çocuklarımızı ve kadınlarımızı kendi ellerimizle öldürelim. Sonra Muhammed ile savaşalım ve hatta mallarımızı yok edelim ki bizden sonra bir şey geri kalmasın. Savaş için bu tür endişelerden de kurtulabilir. Çünkü karımız, çocuğumuz ve paramız yok ve üstesinden gelirsek bir eş ve çocuk sahibi olmak zaten kolay bir iş. Dediler ki sen bize bu zavallıları öldürmemizi mi söylüyorsun? O zaman onlarsız hayatın nesi iyi? Bin Esad şöyle devam etti. Üçüncüsü de şudur. Muhammed ve ashabı bizim bu gece savaşmayacağımızı biliyorlar. Çünkü bugün cumartesi günü. Bu yüzden bu gafletten faydalanıp onları öldürmeliyiz. Dediler ki cumartesi gecemizin mukaddesiyatını bozup, atalarımızın yaptıklarını yapıp onların çektiklerini bildiğimiz musibetin aynısını mı çekelim? Hayır, biz bunu hiç yapmayız. Ka'b bin Esad tekliflerinin hiçbirinin kabul edilmediğini görünce, sizler şaşılacak derecede akılsızsınız dedi. Doğduğunuz günden beri bence bir tek gün bile azim ve tedbir almamışsınız. Hakaretini de yaptı.
Sonunda Beni Kurayza Kalesi Allah'ın yardımıyla Müslümanlar tarafından ele geçirildi. Bir grup teslim oldu, bir grup öldürüldü. Bu büyük zaferle birlikte Medine diyarı Yahudilerden ebediyen temizlendi. Bu tarihi zaferin elde edilmesinden sonra Ahzab suresinin 26 ve 27. ayetlerine azil olmuş ve unutulmaz olayı bir nimet ve büyük bir hediye olarak değerlendirmiştir. Ayette şöyle buyurulmakta.
Bismillahirrahmanirrahim.
وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا.
Allah ehli kitaptan onlara destek verenleri kalelerinden indirdi. Kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Onların topraklarını, evlerini, mallarını, o zamana kadar ayak basmadığınız bir toprağı size Allah miras bıraktı. Allah her şeye kadirdir.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik. Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugün ise su krizinin gelecek nesillerin gıda güvenliğini ne kadar etkileyeceğini ele almak istiyoruz.
Artık insanlar genelde nehirler ve su kaynakları yakınında toplanır ve ziraatle uğraşırlardı. Söz konusu kaynakların %97'si tatlı su değillerdi ve bu yüzden çok kısıtlı bir bölümü insan tarafından kullanılabilirdi.
Buna ilaveten yer kürede bulunan suların en az %76,1'i kristal veya buzullar halinde olmasından dolayı insan tarafından kullanılamazdı. Yeni ve modern tarımcılık yöntemlerinin kullanılması ve suyun verimli halde kullanılması ise dünyada artmakta olan nüfusun gıda maddelerini sağlama hedefine ulaşmak için hayati etkenlerdir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun tahminlerine göre gelecek 30 yılda insanlar %60 daha fazla gıdaya ihtiyaçları olacaktır. Bu artışın büyük bir bölümü ise sulamaya ihtiyaç duyan, daha fazla üretim için daha az arazi kullanma yöntemi olan yoğun ekimden olacaktır.
Bu yüzden su kaynaklarına ulaşma ve rekabet meselesi insan için temel sorunlardan biri olacaktır. Bu yüzden gıda ürünleri için suyun en verimli ve doğru kullanımına dikkat etmek gerekiyor. Tarım sektöründe doğru üretim yönteminin de kullanılması ve geleneksel tarım metotlarının modernleştirilmesi suyun tarım sektöründeki verimlilik düzeyini de artırmanın ilk çözüm yoludur. Bu arada modifiye tohumların kullanılması toprak kalitesini yükseltmek ve tarımcılığın diğer modern yöntemlerini kullanmak eş zamanlı olarak üretimin artmasına ve su kaynaklarının verimli kullanılmasına sebep olabilir. Bu arada sulama yöntemlerinin modernleştirilmesi ve su sızıntılarının önlenmesi de büyük önem taşıyor.
Tarım sektörü mevcut suların en az %70'ini kullanmakla su tüketiminde en büyük sektördür. Ürünün yetişmesi için önemli miktarda su kullanılması gerekiyor. Öyle ki 1 kilo pirinç yetiştirmek için 1,3 metreküp su kullanılmalıdır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından gelişmekte olan 93 ülkede yapılan araştırmalar, söz konusu ülkelerde su rezervleri hızla azalmakta olduğunu gösteriyor. Bu kaynakların yeri dolmazken 10 ülke kritik durumdadırlar. Şöyle ki, tarım için gereken suyun temini bağlamında yenilenebilir su rezervlerinin %40'ını kullanmak zorundadırlar. Bu arada 8 ülkede su temini için ciddi sorunları vardır ve bu ülkelerde yenilenebilir su kaynaklarının %20'sini tarım sektörüne tahsis etmeleri gerekiyor.
Gelişmekte olan ülkeler kendi besinlerini üretmek için her ne kadar kuru tarım ve sulama yöntemi tarıma özen gösterseler de tarım ürünlerinin çoğu sulama yöntemiyle yetişir. FAO'nun tahminlerine göre 2030 yılına kadar gelişmekte olan ülkelerde sulama tarım arazileri %20 kadar artacaktır. Ürün yoğunluğu ile ekim alanı 250 milyon hektardan 320 milyon hektara yükseltilebilir. Söz konusu artış için her damla suyun en verimli şekilde kullanılması gerekiyor.
Gıda ve su güvenliği eksikliği topraktan başlar Birleşmiş Milletler. Çok ses getiren raporunda toprak verimliliğinin sona erdiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler uzmanlarının incelemeleri mevcut sürecin devam etmesiyle besin üretmek için kullanılan toprakların ancak 60 yıllığına verimli olabileceğini gösteriyor. Bu korkunç düşüncenin görüntüsünü halihazırda dünyada genelde toprak erozyonu nedeniyle dünya tarım ürünlerinde %20'lik düşüş görebiliyoruz. Karada küçük çiftçilerin arazilerinin gasp edilmesi örneği denizlerde de yaşanıyor. Dev firmalar küçük balıkçıların yerini alıyorlar. Böylece avlanan balıklar besine ihtiyacı olanlara değil daha az ihtiyacı olan fakat daha zengin olanlar için ihraç ediliyor. Dünyada yaklaşık 3 milyar insan günlük protein ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü deniz ürünlerinden temin ediyor. Fakat mevcut sürecin devam etmesiyle deniz ürünlerini nerelerden temin etmeliyiz? Endüstriyel hayvancılığın verimliliği şaşırtıcı şekilde düşüktür.
Halihazırda buğday ve tahıllardan üretilen kalorinin %36'sı ve proteinin %53'ü hayvanların beslenmesi için kullanılıyor. Söz konusu besin maddelerinin 3'te 2'si gıda işleme sürecinde yok oluyor. Guardian dünya çapından edindiği verilere dayanarak yayınladığı raporda bitkilerden fasulye ve bezelye edilen her gram protein için 1 santimetre toprağa ihtiyaç olduğunu bildirmiştir. Aynı miktarda hayvansal protein için 1 metre kare yani yaklaşık 100 kat fazla toprağa ihtiyaç vardır. Tabii ki hayvancılık için uygun olan topraklar tarım için elverişli olmayabilir. Fakat bu alanlar doğal hayat ve ekosistemin kalıcı olması için temel role sahiptir. Sulaklar kurutuluyor, ağaçlar kesiliyor ve fidanlar ise kökten çıkartılıyor.
Etobur hayvanlar avlanıyor ve bitkiden beslenen hayvanlar ise doğal ortamdan sürülüyor ve her geçen gün daha fazla alan vahşi hayattan yoksun bırakılıyor. Daha fazla hayvansal protein üretmek için Madagaskar ve Brezilya yağmur ormanları yok ediliyor. Halihazırda daha fazla et tüketmek bir yana ihtiyacımız olan besinleri üretmek için bile gereken alana sahip değiliz. Yoksul kesimin gıdasını sağlayabilen arazilerin et üreten çiftlikleri çevirmek, pratikte yoksul insanların besinlerini ağızlarından çalmaktır. Tabii bu şekilde gezegenimizden de biyoçeşitliliği de tamamen silmiş oluyoruz. 21. yüzyılın başından itibaren neredeyse İran yüz ölçümünün yarısı kadar bir alan yoksul insanların avucundan çalınmış ve sanayi büyük tarım alanlarına dönüştürülmüştür. Bu tarım alanları söz konusu bölge halkının besinlerini değil, zengin ülkelerin talep ettiği tarım ürünlerini yetiştiriyor.
Tabii ki bu krizler yok edici ve korkunç etkileri vardır. Fakat olayın tümü değil. Dünyada genel gelir düzeyinin artmasıyla büyük bir çoğunluğun beslenme modeli bitkisel protein bazlı beslenmeden hayvansal proteine geçmektedir. Son yarım asırda et üretiminin miktarı 4 kata çıkmasına rağmen zengin ve yoksul ülkeler arasındaki fark ise daha da artmıştır. Ortalama küresel tüketim miktarı İngiltere'nin yarısı ve Amerika'nın 1/3 biridir. Bu ülkeler dünyada en fazla et tüketen ülkeler olarak tarım arazilerinin çoğunu tahrip etmişlerdir. Peki bunca besini nereden sağlamak gerekir? Dünya nüfusunun sabit kaldığını farz etsek de yine de beslenme modelindeki bu değişiklik kalıcı olamaz. Şimdi dünya nüfusunun artmakta olduğunu da düşünsek et tüketim oranının artması ile daha fazla insanın açlığına şahit olabiliriz. Birleşmiş Milletler 2010 yılına göre 2030 yılında et tüketim miktarının %70 artacağını tahmin ediyor. Bu oran aynı dönemde nüfus artış oranının 3 katıdır. Bu gibi sebeplerden dolayı et tüketimine olan talebin artması nedeniyle daha fazla arsa hayvancılık faaliyetleri için ayrılır. Mevcut artış ile 2050 yılına kadar 2005 yılında et üretimi için ayrılan arazilerin 2 katı et üretimi için tahsis edilmelidir.
Fakat yer kürümüzde böyle bir talep artışı için gerekli arsa mevcut değildir. Uluslararası Su Yönetimi Enstitüsü tarafından açıklanan rapora göre tahmin edilmeyen hava durumu konusu çeşitli su depolama seçenekleri için yüklü yatırımlar gerektiriyor. Böylece dünya toplumu böyle belirsiz ve bilinmeyen durumdan geçiş için hazır olabilir. Halihazırda sulama tarıma bağlı beslenen toplumlarda milyonlarca çiftçi bu hayat kaynağı unsurun tahmin edilmez ve düzensiz ulaşım imkanı ve azalma tehlikesi ve riski ile karşı karşıya bulunuyor. Küresel uzmanların belirttiğine göre dünyada insanların besinlerini üreten toplumun sayısı su yönetiminde yeni bir daha ciddi bakışlar ve kararların alınmasını gerektiriyor.
Asya kıtasında tarım arazilerin yaklaşık %66'sı sulanmazken Afrika'da besin maddeleri üreten tarım alanlarının yaklaşık %94'ü yağışlarla sulanıyor. Bu verilere göre uzmanlar Afrika ve Hindistan'da yaklaşık 500 milyon insanın tarımda yeni sulama metotlarından yararlanabilirler. Maalesef yağışların yüksek olmasına rağmen gerektiği kadar bu sulardan yararlanamıyor. Örneğin Afrika çiftçileri eskiden beri daha iyi ve verimli bir ürün için en uygun tohum serpme zamanını biliyorlardı. Fakat halihazırda yağışları tahmin edemedikleri için en uygun zamanı belirleyemiyorlar. Bu yüzden geçimleri tarımdan sağlanan bu gibi çiftçilerin bekası ise yağışlara bağlıdır. Bu gibi çiftçiler muhtemel zararların riskini azaltmak için her mevsimde az miktarda tohum serperek daha az hasat kazanıyorlar. Onlar ürünlerinin zamansız yağışlarla serptikleri tohumların yıkanacağı veya yağışların gecikmesiyle koruyacağını biliyorlar. Bu şartlarda iklim değişikliğinde her geçen gün yaşanan böyle dalgalanmaların sonuçları daha endişe verici sonuçlar doğurabiliyor.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünü dinlediniz.
Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.